Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Merhaba dostlar. Kavuşturan Rabbimize hamdü senalar olsun. Evet dostlar, Mevlam nasip ederse inşallah bugün yine bazı konuları sizlerle beraber irdelemeye çalışacağız. Çünkü ilerideki günlerde akıbetimizin ne olacağını bilmiyoruz. İnşallah bugün yine tekrar edeceğimiz konular Allahu Teala'yı unutmak, gaflet, tövbe ve önemli ve tekrar tekrar artını irdelemeye çalıştığımız bir konuda tesettür. Bazı kardeşlerimizin tesettür şuurunu tam idrak edememiş temiz kardeşlerimizin birazcık açılıp saçılıp dökülmesiyle ortaya çıktığı faaliyetler ve felaketler var. İnşallah şimdi bunları da sizlerle bu programın içerisinde irdelemeye gayret göstereceğiz. Allahu Teala inşallah akıbetimizi hayreylesin. Kainatın efendisi, iki cihanın sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize salavat-ı şerifeler getire getire dostlar programa adapte olmaya çalışalım. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Bir gün Hasan Basri rahmetullah aleyhe bir kadın geldi dostlar ve kendisine dedi ki, ey Hasan, benim bir genç kızım vardı, vefat etti. Onu bir defacık rüyamda görmeyi çok istiyorum. Bunun için sana geldim. Bana bir şeyler öğret de kızımı rüyamda göreyim dedi. Hasan Basri hazretleri dostlar ona bir şeyler öğretti ve kadın kızını rüyasında gördü. Fakat kızının üzerinde katrandan bir elbise, boynunda bir demir halka vardı. Ayakları ise parangaya vurulmuştu. Ertesi gün kadın kızının bu halini Hasan-ı Basri hazretlerine haber verdi. Dedi ki, ya Hasan-ı Basri, ben böyle üzüntülü bir rüya gördüm. Hasan-ı Basri hazretleri olaya üzüldü. Aradan bir zaman geçince Hasan-ı Basri hazretleri kızı rüyasında gördü. Cennetteydi ve başında da bir taç vardı. Kız dedi ki, beni tanıdın mı? Ben filan kadının kızıyım. Hasan-ı Basri hazretleri şöyle dedi, annenin anlattığı halden bu hale nasıl döndün diye sordu. Kız ona şu cevabı verdi, mezarlığımızdan peygamberimizin ahlakı ile ahlaklanmış bir adam geçti. Bu güzel ahlaklı kişi o anda Allah Resulüne salat ve selam yolladı. Biz 550 kişi kabirde azap çekmekteydik. İşte Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı ile ahlaklanan ve mezarlığımızdan geçerken ona salat ve selam yollayan bu adamın selamı hürmetine Allahu Teala diyor bizden azabı kaldırdı. Allahu Ekber. Elhamdülillah ya Rabbi. Bizler dostlar mikrofonların arkasından seslenirken, dostlar salatı selam getirelim, kainatın efendisine örnek ahlakıyla ahlaklanalım derken bir şeylerin mesajlarını vermek istiyoruz. İşin ciddiyetinin mahiyetini ve güzelliğini anlatmaya çalışıyoruz. Allahu Teala inşallah ilk önce kendi nefsime bunu anlamak ve idrak etmek, sonra dinleyicilerle paylaşmak nasibi müessir eylesin. Kıssadan alınacak hisse nedir dostlar bu olaydan? Peygamberimizin güzel ahlakına tabi olan bir kişi mezarlıktan geçerken Allah Resulüne bir selam gönderir ve bu yüzden birçok günahkarın cezası affedilirse, Allahu Ekber. Ya dostlar, ya ömrü boyunca Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ahlakı üzerine yaşayan kimse için neler olmaz ki? Düşündüğüm zaman bu kelimenin içerisinde erimen lazım.
ve ömrü boyunca kainatın efendisini hatırlayan, onu anan, onun sünnetlerini yaşayan kişinin gönderdiği salavat-ı şerifelerinin hatırına o dualar öyle kabul olur ki dostlar. Elhamdülillah ya Rabbi. Bizlere büyük görevler düşüyor dostlar. Hem de öyle bir görevler ki şu içinde bulunduğumuz ortamda elimizden geldiği kadar ölüme her bir an daha yaklaşırken Allah Resulü'nün zikriyle, onun ismi salavat-ı şerifesiyle, Allahu Teala Celle Celaluhu'nun ismiyle ve onun indirdiği Kur'an-ı Azimüşşan'ı vücudunun bütün hücrelerine sindire sindire yaşama geçirmek gerekirken onun ümmeti boş şeylerin peşinde, onun ümmeti gaflet içerisinde, onun ümmeti Allah'a harp açmış ise Allah arkasından çıkan kelimeleri söylemekten Allah'a haya ediyorum. İşte dostlar, böyle bir zamanda Allahu Teala'yı daha çok anmak lazım. Kulluk şuuruna daha fazla anmak lazım ve geçirmek lazım. Vücutlarımızda, bedenlerimizde belki birer izler taşıyamıyoruz ama hatıralarımıza kazınan şeyler var. Eski döneme gidelim. Biraz daha eskiye. 1400'e. Kainatın efendisinin zamanlarına. Hani önceki zamanlarda bu konuyu irdelemiştik. Yeri geldi bir daha aktarıyoruz. Bir gün sahabenin bir tanesi bir suyu kenarında banyo yapıyor. Vücudunu temizliyor. O arada diyor Halife Ömer radıyallahu an, Allahu Teala onun hatırına bizi affı mağfiret eylesin. Koca Ömer oradan geçerken birden sahabeyi görüyor. Banyo yaparken Hazreti Ömer'in gözleri açılıyor ve şaşırıyor. Aman Allah'ım diyor gördüğü manzara karşısında. Ve o anda sahabi Hazreti Ömer'in kendisini gördüğünü hissediyor. Ve hemen üstüne entarisini alıyor. E tabi anadan üryan değil orada. Altında elbette bir şeyler var fakat vücudu çıplaktır. Ve o anda hemen örtüsünü üzerine çekiyor. Ve diyor ki, gördün mü ya Ömer? Sorduğu soru bu. Gördün mü ya Ömer? Hazreti Ömer diyor ki gördüm. Bunun hikmeti nedir diye soruyor. O vücudundaki ağır yanık izlerinin. Derileri dökülmüş, birbirine karışmış, delik deşik olmuş fakat kapanmış yara izlerinin hikmeti nedir diye. O sahabi diyor ki, ben Allahu Teala'nın dinini kabul ettiğimde benim diyor amcam bana isyan etti ve de diyor benim dinimden dönmem için beni zorladı. Ve ben hayır deyince diyor, olmaz deyince diyor, beni diyor hasırlara sardı. Ve hasırları aleve verdi. Ya Ömer diyor, işte vücudundan çıkan yağların diyor ateşi o hasırları söndürdü. Bu vücudumdaki yaralar ondandır. Ama istedim ki diyor ya Ömer, onu sahibinden başkası görmesin. Allahu Ekber. Ne kadar güzel bir mesaj değil mi dostlar? İstedim ki ya Ömer, onun sahibinden başkası görmesin. Ruh-i mahşerde, ruh-i mahşerde huzuruna geldiğimizde Allahu Teala derse ki bana ne getirdin diye, onların götüreceği şeyler var işte. Mirza abi diyecek ki ya Rabbi, senin ismin hürmetine, senin rızan için bak boğazıma ben ok yedim. Ya Rabbi, kılıç darbeleriyle kollarımı vurdurdum. Kalbimi indirdim. Ben midemden deşildim. Diyecekler ki ya Rabbi, bu mızrakları sadece rızayı ilahin için yedim. Davanın hak olması için yedim. Ve hepsi o güzel sermayelerini gösterecekler. Hayatlarını ödemişler, bahşetmişler. Ya kendi nefsime diyorum, Yaradan'ım bana böyle bir soru getirse, sen bana ne getirdin diye, Allahu Teala'ya ben ne diyebilirim ki? Ya Rabbi, sana içki mi getirdim? faiz mi getirdim? Kumar mı getirdim? Zina mı getirdim? Senin yasak kıldığın şeyleri mi? Ne diyebilirim ki ben Yaradanıma? Elimde avucumda hiçbir sermayem yok ki. Namaz kılmaktan bile gafilim. Hayatıma geçiremiyorum davamı. O kelamullah için ashab canlarını veriyor. Kendilerini feda ediyorlar. Kelleler veriyorlar o Kur'an-ı Azimüşşan için. Allah-u Teala'nın kelamı için. O yaprakları sine sine hücrelerine geçirmişler. Ve ben gafletkar, o dava için binlerce kıtada at koşturmuş sahabilerin, davalarınla tebliğlerindeki en önemli akide olan Kur'an'ı, bırak onun mücadelesini vermeyi, okumaktan bile gafilim. Bununla mı çıkacağım Resulullah'ın karşısına? Bununla mı çıkacağım Yaradanımın karşısına? Hem de böyle bir zamanda. İslam'ın avuçlar içerisinde kor parça olduğu dönemde, dünyanın her tarafında İslam kan ağlıyor, kan. Ve birçok insan, birçok Müslüman kıyım kıyım kıyılıyor. Ve ben böyle bir zamanda Allah-u Teala'nın ipine teşbidat olmasın, sıkı sıkı sarılmam gerekirken, ben Kur'an-ı Azimüşşan'ı odamın bir odasının kenarına koymuş, sonra da bir dolaba kapamış veya bir örtüyle sarmış ve kitlemişim, hapsetmişim dolaplara. Evet, bakmak bile sevaptır, okumak bile sevaptır. Ama okumaktan gafil, hayata geçirmekten gafil. O zaman ben nasıl bir Müslüman olduğumu iddia edebilirim ki? Nasıl bir mümin olduğumu iddia edebilirim ki? Tabii ki çocuğumu yetiştiremem ben. Tabii ki çocuğum benden İslami akideyi alamaz. Ana babada bir şey olmayınca evlat ne alsın ki? Ondan sonra ne alıyor o evlatlar? Filmlerden gördüklerini alıyorlar. Ne görüyor filmlerde? Uyuşturucu görüyor. Fuhşiyat görüyor. Hırsızlık görüyor. Allah'ın haram kıldığı şeyleri görüyor. Ve onları kıyısından kenarından hayatına geçirmeye başlıyor. Ondan sonra tabii ki o insanı sen namaza durdurtamazsın. Tabii ki o evladı sen Kur'an-ı Azimüşşan verip önüne okutamazsın. Tabii ki o kardeşime sen tesettürü verip başını örtemezsin, bedenini örtemezsin, akide oluşmuyor. İşte dostlar, bunların hepsini bir araya getirdiğinde ortaya çıkan koca bir boşluk var. Ben bu Müslümanlığın, bu davanın içerisinde neredeyim? Soru işaretleri. Kendi hayatıma bakıyorum, nerede olduğumu çok iyi anlıyorum. Ondan sonra da tabii ki başkalarından bir şey bekleyemem. Allah-u Teala'nın rahmeti çok geniştir. Sizi karamsarlığa sokmak istemiyorum ama devamlı da insanları cennetle müjdelediğin zaman da azıyorlar, teşbihte hata olmasın. Hayatına geçirmiyor ki. Elhamdülillah, Yaradanımın rahmeti çok geniş. İnşallah affı mağfiret edecek. İnşallah. Ama biraz hesap var. O hesabı geçebilirsek, geçersek yine kainatın efendisi, iki cihanın sultanı, alemlerin efendisinin hürmetine geçilecek. Ama o aradaki mesafe, o bekleyiş, o sırattaki bekleyiş, o mahşer günündeki sıcaklık, o kalabalık, ashabın konumu. Hani kainatın efendisi diyor ya, ashabım geldiğinde diyor, sen diyor nereden bilebilirsin, senin ümmetini o günde nereden tanıyacaksın? Kainatın efendisi aynı buyuruyor ya rivayette dostlar, ben onların abdest azalarının parlaklığından, nurundan tanıyacağım. O gün sen Resulullah'ın kendisini, seni tanımasını istiyor musun? Tabii ki herkes der, istemez olur muyum? O zaman ben diyorum ki dostum, namaz kılıyor musun sen? Dinin en büyük emirlerinden bir tanesi namaz. Üf diyenler var belki, değil mi? O zaman sen öyle bir günde kainatın efendisinin seni tanımasını nasıl bekleyebilirsin? Onu senle nefsinin arasına bırakıyorum. İnşallah Yaradanım hepimize kılmayı nasip eder. emrine şükürler olsun ya Rabbi. Dostlar, Allahu Teala Celle Celaluhu ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor bir başkasında: Allah'ı unutmuş, Allah da kendilerini unutturmuş bulunan kimseler gibi olmayın. Onlar fasıkların ta kendileridirler. Haşr suresi 19. ayeti kerime. Burada Allah'ı unutmaktan maksat, emirlerini unutmak ve emirlerine muhalif hayat yaşamak demektir dostlar. İnceliğe dikkat edelim. Nitekim insanlar umumiyetle de öyledirler. Allah'ın koyduğu ahlak esaslarını bir kenara iterler, şehevi arzularının esiri olarak ilahi ahlak kaideleri dışında bir hayat yaşamaya gayret gösterirler. Ah ya Rabbi, yolu dost doğru olan kullarından eyle ya Rabbi. Bu aktardıklarımız dostlar senetli ve delillerledir. Bu aktardığımızı İmam Gazali Hazretleri'nin İlahi Nizam adlı eserinin 42. sayfasından tebliğ ederekten söylüyoruz. Kendi nefsimizden Allah-u Teala'ya sığınırız. İşte unutmak hep en büyük düştüğümüz hata. Unutmak, hatırlayamamak. Peki ben Yaradan'ımı hatırlayamaz isem, ben Resulullah'ı hatırlayamaz isem, onların beni hatırlamasını nasıl beklerim ki? Çok düşünmek lazım dostlar. Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, iki cihanın sultanına, alemlerin efendisine şöyle sordular: Ya Resulallah, mümin kimdir? Münafık kimdir diye. Kainatın efendisi dostlar şöyle buyurdu: Müminin işi gücü namaz oruçtur. Münafığın işi gücü hayvan gibi yiyip içmek, namaz kılmamak ve Allah'ın koyduğu ahlak esaslarına muhalif bir hayat yaşamaktır. Mümin, muzdarip ve sıkıntıda olanlara yardım etmek ve Allah'tan mağfiret dilemekle meşguldür. Münafık ise uzun emeller peşindedir ve hırsla dört bir yana saldırmakla meşguldür. Mümin yalnız Allah'a güvenir, ondan başkasını hakiki kurtarıcı saymaz. Münafık ise Allah'tan başka her şeye güvenir, yalnız ona güvenmez. Mümin dinini para ve mal mülk ile satmaz. Önce din iman, sonra mal mülk paradır. Münafık ise dinini parayla satar. Onun için para ve mal mülk dinin de imanın da başında gelir. Evet, mümin günahtan sakınır. Mümin Allah için gözyaşı döker. Münafık ise günah işlemekten çekinmez. Daima güler, işi gücü eğlence. Mümin Allah'tan başka hiç kimseden korkmaz. Münafık ise Allah'tan başka herkesten korkar. Mümin yalnız kalıp kalbinde Allah sevgisini geliştirmeyi sever. Münafık yalnızlığı sevmez. Devamlı insanlarla karışık olmaktan hoşlanır. Mümin İslah etmeyi sever, bozgunculuktan sakınır. Münafık ise fesatlığı ve yıkıcılığı sever ve bu fesatlık sonunda parça parça toplamak ister. Mümin sırf Allah'ın emri olduğu için kötülükleri men eder, iyi şeylerin yapılmasını ister. Münafık ise dostlar kendi menfaati için men eder veya emreder, hatta kötü şeyleri teşvik eder, iyi şeyleri de onlara men eder. Nitekim Allah-u Teala şöyle buyuruyor dostlar: Münafık erkeklerde, münafık kadınlarda birbirinin tamamlayıcısıdırlar. Hepsi birbirine benzer. Onlar kötülüğü emrederler, iyiliklerden vazgeçirmeye uğraşırlar. Ellerini cimrilikle sımsıkı yumarlar. Onlar Allah'ı unuttular, Allah da onları unuttu. Şüphesiz ki münafıklar fasıkların ta kendileridirler. Tövbe suresi
67. ayeti kerime. Ve yine bir başka ayete dostlar. Allah erkek münafıklara, münafıklara da, kadın münafıklara da, bütün kafirlere de içinde ebedi kalmak üzere cehennem ateşini vaat etti. Bu onlara yeter. Allah onları rahmetinden kovdu. Onlara bitmez, tükenmez bir azap vardır. Tövbe suresi 68. ayet-i kerime. Allahu Ekber. Kafirler ve münafıklar dostlar, küfürleri ve nifakları üzerine ölürlerse onlar için ebedi cehennem azabı vardır buyruluyor. İşte görüldüğü gibi ayette önce münafıklar gelmektedir. Çünkü münafıklar kafirlerden daha şerli ve tehlikelidirler. Nasıl mı? Bilemiyorsun ki zihniyetini. Münafıklık alameti var. Kafiri kafir olarak biliyorsun. Bu adam Allah'a asi, Allah'ı isyan ediyor ve kabul etmiyor. Bu adam kafirdir, onu biliyorsun. Ama münafığı tanıyamıyorsun. Senin içinde, benim içimde dolanıyor, rengi belli değil. Senden gibi gözüküyor ve ondan sonra Allah'ın dinine harp açıyor. İşte ayet bunlara geçişi anlatmaya çalışıyor. Onun için dostlar, çok iyi tanıyalım birbirimizi. Allahu Teala'nın dinine birleşelim, bütünleşelim. Bütün kardeşlerimiz yan yana sımsıkı olsunlar. Yaptıkları davanın ciddiyetini, ehemmiyetini bilsinler. Nereye gidiyor insanlık? Dostlar, Müslümanlık nereye gidiyor? İnsanlar nereye gidiyor? Akın akın ateşe giden bir güruh mu var? O zaman senin benim cenneti parsellemem için sadece kendi nefsi olmam mı gerekiyor? Hayır. Kardeşlerimize de açılmamız gerekiyor. Onlarla paylaşalım. Birçok kardeşlerimizi görüyoruz. Hani birilerini namaza başlatmak için, birilerine İslami hizmetler verebilip de onu döndürebilmek için o kadar mutlu gelip kitap alanlar, sağda solda türban tesettür alanlar ve birbirlerine İslamiyet'i anlatanlar, komşu komşu ziyaretine gittiği zaman Allahu Teala'nın kelamından sohbet ederekten o insanları kazanmaya çalışan Müslümanlar büyük bir şekilde böyle gayret göstermesi gerekirken sadece nefsi nefsi, aman başkalar ne olursa olsun umurumda değillerin peşinde gidersek yaptığımız amelin kendi hayatımıza bir faydası olur mu dostlar? Çok zor değil mi? Ya Rabbi, seni incitecek şeyleri sana söylemekten sana sığınırım. İşte münafık diyor hadis-i şerifte, iki yabancı sürü arasında kalan ve bir sürüye, bir bu sürüye, bir o sürüye koşan fakat her iki sürünün de yabancısı olduğu için hiçbirinin içerisine girmeyen koyuna benzer diyor. Çok dikkat etmek lazım buna. İşte münafıklığın alameti. İşte iki yüzlü insanlar münafıklar da böyledir dostlar. Ne imanlarının yanında karar kırabilirler ne de imansızların yanında. Öyle dolanır dururlar. Ve ondan sonra da arkasından bir sürü sıkıntılar gelir. Sizden hiçbiriniz müstesna olmamak üzere ille cehenneme uğrayacaksınız. Yani göreceksiniz anlamında söylüyor. Bu Rabbinin kendi üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükümdür. Meryem suresi 71. ayet-i kerimede. Şimdi ben kendi kendime diyorum dostum. Cehennem deyince ne anlıyorsun? Herkesin dostlar kafasında bir tür tahayyül ettiği cehennem vardır. Kimileri için cehennem simsiyah bir ateş. Ama ne ateş? Bazıları için rivayetlerde buyruluyor ya, işte orada büyük yengeçler, akrepler vardır. Onların diyor büyüklükleri eşek büyüklüğündedir. Ve onların diyor kuyruklarındaki şeyler, iğneleri bir mızrak büyüklüğündedir. Büyük büyük boğa yılanları vardır. Ve birçok sıkıntılar, herkesin kafasına faal ettiği bir cehennem. Bu kadar cehennemle ilgili bildiğimiz bilgi olduğu halde ben İslamiyet hakkında ne yapabiliyorum diye düşündüğümde kendi içinde anladığım cehennemi, düşündüğüm cehennemi tahayyül etmiyorum. Yani hayatıma geçirmiyorum. Çünkü o zaman kalpte bir korku yok. Sen cehennemde yanacaksın buyruluyor böyle böyle yapmazsan. Hayatıma bakıyorum, hiçbir değişiklik yok. O zaman cehennem korkusu yok o kalbin içerisinde. Yanlış mı acaba? Peki Allahu Teala'dan korkmak için ne yapmak lazım? Allahu Teala'nın rızasını kazanmaya gaybet gösterir isen Allahu Teala o korkuyu senin kalbine koyuyor. Diyor ki sen Allahu Teala'ya ne kadar sevgi ve muhabbetle yaklaşırsan Allahu Teala senin kalbine kendi korkusunu o denli yerleştiriyor. Ve dikkat edersen dostlar, en büyük korku Allah dostlarındadır. Muazzam derecede bir korku vardır onda. Muhabbet ve korku. Çünkü Allahu Teala kendisiyle yönelene o korkuyu veriyor. Şimdi ben düşünüyorum kendi kendime. Nefis koca olana diyorum ki sen Allahu Teala'dan korkuyor musun? Cık, diyor. Niçin mi korkmuyor? Her lafa geldiğin zaman korkuyorum. Korkmaz olur muyum? Allah'tan korkulmaz mı? Ama sadece kelime bu. Arkasında yatanı bilmiyoruz ki. Gerçek korkunun ne olduğunu bilmiş olsak alnımız secdeden kalkmaz. Ölene kadar secdede kalırız. Gece gündüz ibadet, hiçbir şey yok. Yeme içmeyi bile vazgeçeriz. O korkunun gerçek mahiyetini bilsek. Ama onlar imtihan perdesi. Sana gösterilmiyor. O mükafat olarak veya bir azap olarak verilecek. Şimdi bunları düşündüğün zaman diyorsun ki ya Rabbi, seni anlayabilmek için sevgini bana ver de ya Rabbi, o sevginin perdesi altında senden korkmayı öğreneyim. İşte bir dua talebi. Allahu Teala inşallah o korkuyu bizim hayatımıza geçirmeyi nasip etsin. Ama talep dostlar, talep. Talep olmayınca Allahu Teala'ya ulaşabilmek kolay mı? Çok zor. Yaradanım bizi o kadar çok seviyor ki sevgisinin içerisinde Resulullah'ın ümmeti olarak yaratıyor. O sevginin içerisinde Müslüman olarak yaratıyor. O sevginin içerisinde Allahu Teala'ya yani kendini anma lütfunu nasip ettiriyor bizlere. Kainatın efendisinin ismini lütfetmek güzelliğinde buyuruyor bizlere, talip ediyor, nasip ediyor. Ve ben bu kadar lütfun karşısında ve beni affedebilmek için şunu yaparsam bu kadar sevap, bunu yaparsam bu kadar sevap, işte ayağındaki ayakkabıyı çıkardın bir fakçiye diyor, bir kelbe su verdin sana cennet ve buna benzeri bir şey hayatımızda okuduğumuz eserlerin içerisinde birbirinden güzel lütuflar ve bizim koca oğlan bana mısın bile demiyor, tınmıyor bile. Neyden tınıyorsun sen? Diyorum, he, yemekten tınıyorum. Çeşit çeşit yemekler olduğu zaman ağzımı şapırdata şapırdata o yemeklerin içerisine dalarım. O nefsin hoşuna gidiyor. Neden tınıyorsun sen? Ne hoşuna gidiyor nefsin? Şehvet. Onun arkasında koşuyor. Göz neden hoşlanıyor? Müstehcenlikten mi hoşlanıyor? Bol bol buna benzeri şeylerden mi hoşlanıyor? Onun arkasında gidiyorum. Bütün Allahu Teala'nın yapma dediklerinin arkasında koşuyorum. Onlara ulaşmaya gayret gösteriyorum. Ondan sonra koca olanı ne kadar getireceksin ki buraya? Nasıl burnunu sürte sürte sen bu davanın içerisinde olman gerekeni yap diye yönelebileceğim? Çok zor. Dostlar, içinde bulunduğumuz anı yaşamak lazım. Ölüm her an ensemizde. Kalbimize Allahu Teala'nın korkusunu koyma vakti geldi ve geçiyor da dostlar. Bir dakika sonra yaşayacağına garanti yok ama ben sanki cennetle müjdelenmişim gibi rahatım. Umursamıyorum bile. Namaz mı kılınacakmış, ibadet mi yapılacakmış, Allahu Teala'nın keramı, Kur'an-ı Azimüşşan mı okunacakmış? Hoca oğlanın umurunda değil ki. Ver yesin, koy cebine parayı harcasın, nefsane, fuhşiyat, ondan sonra da La ilahe illallah Muhammed Resulullah elhamdülillah öyle olmak zorunda. Kelime-i tevhidi hayatına geçireceksin ama kelime-i tevhidi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi geçirmeye çalış. Kelime-i tevhidi Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali gibi geçir. Onlar gibi ol. Ve cihat davalarında sahabeler başlarını, kellelerini, bütün davalarında her şeylerini, bütün hayatlarını Allahu Teala'ya verdikleri gibi kelime-i tevhidin peşinde koş. İşte o zaman dersin ki benim imajım belli.
Ama ben nefsimin peşinde koşayım, ama ben işkembeyi kübranın peşinde koşayım, ben şehveti duygularımın peşinde koşayım, ondan sonra da benim kalbimde bir sıkıntı var, ben İslamiyet'i yaşayamıyorum, ben namaz kılamıyorum, hayatıma geçiremiyorum, ne yapmam gerekir soruları arkasından geldiği zaman insana gülerler dostlar. Sorulan şeyin akıbetini alamıyorum ki. Hayatıma geçirmezsem, bu davanın canımı verecekmiş gibi mücadelesini vermezsem, ben nasıl hayatıma geçirebilirim bu davayı? Bunun derdine düşmem gerekirken, bütün İslamiyet'in haram kıldığı şeylerin peşinde koşarsam, elbette ki davanın hayatıma geçmemesi noktasında kalbimi mutmain hissetmem. Tabii ki alnım secdeye gitmekte zorlanır. Tabii ki Allah için cebimden bir para çıkartıp bir fakire vermem zorlanır. Çünkü hayata geçiş yok. Böyle olunca ne olacak dostlar? Allah muhafaza. Sonra bütün belalar, musibetler oluk üzerimize akacak. Allah muhafaza. Bir de davayı yaşayamadan öbür tarafa gidersek bitti. Buyuruluyor ya, bir insan nasıl yaşarsa öyle ölür, nasıl ölürse öyle haşrolur. Hayatıma bakıyorum, eyvah felaketlerdeyim. Ve ondan sonra diyorum ki Allah muhafaza ya Rabbi, akıbetimle mi böyle olacak? Ama Allah-u Teala tövbe kapısını açmış. Gel diyor. Duyduğun, gördüğün, hissettiğin anda Allah-u Teala'yı muhabbetiyle kalbine geçirip de ona yönelmek istediğin zaman Yaradan'ım gel diyor. Tövbe de et, yine gel diyor. Ben tövbe etmekte de hüsüp gibi diretirsem nasıl bulacağım Yaradan'ımı? Ama Yaradan'ım yine diyor ki gel. Tövbe et, yine gel. Son nefese kadar tövbe kapısı açık. Ama dostlar, o son nefesin ne zaman olacağı saklanmış. Deseler ki şimdi sana, dostum bir hafta sonra öleceksin. Bugün perşembe, haftaya perşembe bu saatte öleceksin. Ne olursun o zaman? Ben sana söyleyeyim dostum, bir hafta boyunca uyumazsın sen. Yemekten kesilirsin. Boğazından hiçbir şey geçmez. Ne yaparsın? Hemen Allahu Ekber, aklına geldiği kadar namaz, Kur'an, zikir, gözlerin kapanır, artık öleceksin, hala taviz vermezsin. Dersin ki nasıl gideceğim öbür tarafa ben, ne halimle? Bütün namazları kılmaya gayret göstereyim. Geceleri hüngür hüngür ağlar, tövbe istiğfar edersin. Çünkü bir hafta sonra öleceksin ya, hani belli oldu, teşbihde hata olmasın, istişare yapıyoruz, ne yaparız? Hayatımızı adarız o bir haftanın içerisine. Bütün ömrü o bir haftanın içine sokmaya çalışırız. Sabahlara kadar gözyaşları. Camilerde bütün namazlarımızı kılmak. Allah-u Teala'ya cebimizdeki bütün parayı ya Rabbi rıza ilahin için sana tasadduk ediyorum. Fakirleri doyurmaya çalışırsın. Bir şeyler yapmaya çalışırsın. Bir hafta kaldı ya. Bütün ömrü o bir haftanın içerisine yerleştireceksin. Ama Allah-u Teala böyle bir şey buyurmuyor. Çünkü ölümün ne zaman olduğu saklı olduğuna göre her anda olabilir, 20 senede, 50 sene sonra da olabilir. Böyle bir şeyin içerisine de sokmamış. Biz rahatlığın içerisinde Allahu Teala'yı bulamaz iken, ama Allahu Teala'nın emri üzerine ölüm her an her yerde bizi bulacak. O zaman dostlar, şu içinde bulunduğumuz ortamda sermayemizi çürütmeyelim. İçinde bulunduğumuz şu günlerimizde Allah-u Teala'nın emirlerine sıkı sıkı sarılalım dostlar. Çünkü Azrail emri yerine getirmek için senden eman dilemez. Anında görevini yapar. Hadi bitti işin. Sonra Allahu Ekber. İşte herkes kendi nefis muhasebesini yapsın dostlar. İşin ciddiyetiyle burada anlatılmaya gayret gösteriliyor ki ölümün ne zaman geleceği belli değil, artık hala uyanalım diye. Horul horul uyuya uyuya işte başımız karga misali çöplükten çıkmıyor. Hep musibetler, hep sıkıntılar. Hayatıma geçirmiyorum ki, bilen hayatına geçirmeyince peki bilmeyen nasıl geçirsin? Ulaşmak zorundayım, kardeşlerime öğretmek zorundayım diye idrak etmek zorundasın. Kitabı alacaksın, öğreneceksin, öğreteceksin, anlatacaksın, sağlam delillerle ve kaynaklarla arkadaşlarına oturacaksın, sohbet edeceksin, istişare edeceksin. Yemek içmek mi istiyorsun? Zaten Allah-u Teala bu dünyada sana belirli bir rızık veriyor. Daha güzelini mi istiyorsun? Cennet için havale et. Orada zaten sonsuz yiyeceksin. Peki madde noktasında sonsuzluğa mermek istiyorsun, yine sabret, Allah-u Teala cennette yine sonsuz verecek. Nefsani ve şehvet dolgasında mı istiyorsun, yine sabret nefsine,
imtihanın en güzel tarafı sabretmek zaten. Burada sabret, Allah-u Teala cennette sana bol bol dilediğin kadar verecek. Her şeyi orada, bolluk var. Burada namaz için kalkıyorsun. Sabah koca olan kalkmak istemiyor. Mümkün olduğu kadar yatakta yatarken bir halat da o atıyor sana. Ama sen onları vurup ayağa kalkabiliyor isen, gündüzleri zamanını değerlendirip imkanı olabilen kardeşlerimiz, huzur-u ilahide alnını secdeye koyup da Allah-u Teala'ya da namazını kılabiliyor ise, Rabbime yönelebiliyor ise, bu dünyada bunu yapacaksın. Cennette namaz da yok zaten. Cennette ibadet de yok. Her şey rahatlık. Nefsin istediği her şey var orada. Her şey. Bol bol. E peki mahiyet ne ki zaten? Orada için burada biraz sıkıntı çekeceksin. Git çek. Ama ben bu dünyada cenneti aramaya kalkarsam ne olur halimiz dostlar? Aradıklarımızın hiçbirine bulaşamadığımız ve ulaşamadığımız gibi ahiretimizi de zedeleriz. Artık Müslüman uyanık olmalı dostlar. Hem de öyle uyanmalı ki sırtımızdan, ensemizden tutup da bir kedi yavrusu gibi kenara koydurulmamak gerekir. Biz inançlı, şuurlu insanlarız. Saygıysa bizde en yükseğe olmalı. Örnek ahlaksa, güzel ahlaksa bizde en güzeli olmalı. Dürüstlük bizde en güzeli olmalı. Her şeyin en güzeli olmalıyız. Çünkü benim öngenim, kainatın efendisi, iki cihanın sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, alemlerin rehberi ve önderi en mükemmelse ve benim önderimse, ben de onun gibi olmak zorunda olduğum için hayatıma geçirmek zorundayım. Ve onun gibi olmaya gayret göstermeliyim ki Allah-u Teala onun hatırına bizi cennetine koysun. Allah-u Teala hepinizin yar ve yardımcısı olsun. Her programı kapatırken Resulullah Efendimiz'e aşık olan Seyyid Muhammed Kadri Hazin Hazretleri'nin kainatın efendisine yazdığı Methusena bir divan-ı irfanın içinde bulunan kasideyle sizlerle vedalaşıyoruz dostlar.
Denizlerin yüz binlerce dalgaları kadar salat, Hazreti Muhammed'in ruhuna miskler gibi yansın. Kara bulutlardan dağlara inen yağmurlar gibi yüzlerce selam, Allah'ın yanında namı yüksek Habibullah'a olsun. Misk ve amber dolu bu temiz salatı Eminler Şahı Resulullah'ın alnına bahar yağmuru gibi düşsün. Her ne kadar bahar tayfunları varsa hepsi Hazreti Ahmet'in ruhuna nur olarak insin. Sonra da onun ehli beytine yüz binlerce ilahi denizler, semada ve arşta bütün melekler, taç sahibi Habibullah'ı metih ve sena etsinler. Yüz binlerce ilahi nur denizi, enbiyalar Resulüne ve sonra ehli aba ile eshab ve yaranına olsun. Yine Hazreti Resul'ün ehli üzerine olsun ya Rabbi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daima. Hoşçakalın dostlar.